Ayrım 10.
2. A.A. Michelson ve E.W. Morley. Dünyanın hareketini saptamanın olanaksızlığı. Albert Abraham Michelson 1852'de Prusya'da Strelnon'da doğdu. Babasının maceraya düşkün bir kimse olduğu sanılmaktadır. Michelson daha bebekken aile Birleşik Devletlere göçtü. Michelson'un babası Nevada'lı altın arayıcılarıyla iş yapıyordu. Çocuk tipik bir altına hücum kasabası olan Virginia City'de büyüdü. Daha sonra eğitimini tamamlamak için evden ayrılıp San Francisco'ya yerleşti. Giriş koşullarını tamamlamakta güçlüklerle karşılaşmasına rağmen Annapolis'teki Birleşik Devletler Deniz Akademisi'nde yüksek öğrenimini tamamlayabildi. Donanmadayken çıktığı bir açık deniz seyahatinden döndükten sonra fizik bilimleri dalında öğretim görevlisi olarak çalışmak üzere akademiye döndü. 1877'de Margaret Hemingway ile evlenip zengin bir babanın damadı oldu. 1878'den itibaren ışık hızını ölçmeye merak saldığı sanılıyor. Masraflarını kayınpederinin karşıladığı düzeneğiyle ilk deneyleri o yıl yapmaya girişti. 1880 ile 1882 arasında çeşitli Avrupa üniversitelerinde lisansüstü eğitim aldı. Bunlar arasında en dikkat çekeni Berlin'deki Helmholtz'tu. Masraflarını telefoncu Alexander Graham Bell'in çektiği teçhizatla ışık dalgalarındaki parazitlerin optik etkilerini araştırmaya koyuyordu. 1881'de donanmadaki aktif görevinden istifa ettikten sonra 1882'de Birleşik Devletlere döndü ve Cleveland'da Uygulamalı Bilimler Okulu'nda çalışmaya başladı. Bundan itibaren Morley, Batı Üniversitesi'nde çalışmalarını sürdürdü. Ünlü deneyler 1887 yılında yapıldı. 1889'da Michelson, Clark Üniversitesi'ne geçti. 1893 yılında yeni üniversitenin fizik bölümüne başkanlık etmek üzere oradan Chicago'ya taşındı. İşte bu sıralarda ışık hızı sorunuyla ilgilenmek yerine interferometrenin girişim ölçer başka kullanımlarıyla ilgilenmeye başladı. Başka bir deyişle kadmiyum ışığının dalga boyunu ölçmekle uğraşırken metrenin standartlaştırılmasına ilişkin çalışmalara katıldı. İlk karısından boşandıktan sonra 1899 yılında Edna Stanton ile evlendi. Birinci Dünya Savaşı'nın patlak vermesi üzerine donanmaya yedek subay olarak katıldı. Bu sırada optik uzaklık ölçme araçlarıyla uğraştı. Savaştan sonra Kaliforniya'da pek çok zaman harcadı. Hem eğlenceye hem de yıldızların çapını ölçmek gibi bir takım yeni projeleri harcıyordu zamanını. Işık bir kez daha onun ilgisini çekti. Yöredeki dağların zirvelerine yerleştirilen düzeneklerle çalışmaya koyuldu. Michelson yaşamı boyunca çok takdir aldı. Royal Society tarafından Copley madalyası ile ödüllendirildi. Ayrıca Nobel ödülü alan ilk Amerikan vatandaşı unvanı da kazandı. Pasadena'da 1931 yılında öldü. Edward William Morley meşhur takımın ikinci üyesiydi ama diğerinden tamamen farklı bir maziye sahipti. New Jersey bölgesinde Newark şehrinde 1838 yılında sofu bir ana babanın çocuğu olarak dünyaya geldi. Babası papazdı. Edward evde ailesinden eğitim gördü. 19'una basana dek ta ki babasının eğitim gördüğü koleje girene dek okul yüzü görmedi. Papaz olmak üzere okula gönderilmişti. Mezun olduktan sonra 1861'de ilahiyat alanında çalışmaya başladı. Öğretmenliği 1866 yılında South Berkshire Akademisi'nde başladı. Anlaşıldığı kadarıyla hem ilahiyat üzerine hem de bilimler üzerine ders veriyordu. 1868 yılında Isabella Birdsall ile evlendi. Aynı yıl Ohio'da bir kilisede papaz olarak çalışmaya başladı. O zamanlar çalıştığı yere yakın olan Western Reserve College'den ders vermesi için davet aldı. 1882 yılında kolej Cleveland'da Western Reserve University adıyla taşındığı zaman Morley'de yeni üniversitede kimya profesörü olarak görevini sürdürdü. Morley bilginin kesinliği konusunda yaşamı boyunca katı tutum takındı. Üslubu Berzelius'un Amerikan versiyonu gibiydi. Oksijenin fiziksel özelliklerinin kesin belirlenim ile ilgili kimyasal ve meteorolojik sorunlara eğildi. Kimyaya olan düşkünlüğü onu spektroskopiye ve parazit olgusuna yöneltti. Onu yaşamın maddi yönlerine ilişkin Michelson ile dayanışmaya götüren yol böylece çizilmiş oldu. 1906'da Morley Western Reserve'den emekli oldu ve yaşamın son günlerine dek kalacağı Connecticut'a döndü. Michelson Morley deneyinden önceki durum. Deney ilk bakışta ışığın hızının ölçülmesiyle ilgili gibi görünüyordu. Ne var ki çok önemli bir deneydi bu. Işık hızının sonlu olduğu düşüncesi Descartes'in ve Newton'un maddesel ışık kuramlarında yer alıyordu. Sözü geçen iki düşünür de ışığın bir parçacık akışı olduğunu düşünmüştü. Işığın kesin bir hıza sahip olmasının kanıtı aslında astronomik gözlemlere dayanıyordu. Olaus Romer, Jüpiter ile Dünya'nın birbirine yaklaşıp uzaklaşması arasında geçen zaman içinde bu gezegenin uydularının tutulma periyotları arasındaki sürelerin değiştiğini fark etmişti. Bu etkinin basit bir açıklaması şuydu. Eğer ışık hızı sabit ve sonlu ise, gezegenler birbirine yaklaştıkça ışık, dünyaya daha kısa sürede ulaşır. Birbirinden uzaklaştıkça daha uzun sürede ulaşır. Bu gözlemler 1675'te yapılmıştı. İdeal olarak ışık hızı, sonuç hakkında kuşku uyandıracak her türlü engelden uzak, yerkürede kurulacak bir laboratuvarda ölçülmeliydi. 1849 yılında H.L. Fizeau, basit, dahice bir yöntem geliştirene dek başvuracak güvenilir bir yöntem yoktu. Sonuçlar Romer'in gözlemlerine dayanılarak yapılan hız hesaplarıyla tutarlıydı. Peki ışık neydi? Descartes ve Newton'un parçacık kuramı yerini zamanla dalga kuramına bırakmıştı. Işığın evrensel ortamda esir, eter gibi çapraz işleyen bir titreşim olduğu düşünülüyordu. Esirin ise tüm evreni sardığı ve hareketin arka planı olduğu düşünülüyordu. Bu düşünceyle Newton'un mekanik evreni arasındaki ilişkiyi kavramak için onun ünlü yasalarının bir özelliğine dikkat etmeliyiz. Galileo değişmezi denilen önemli bir matematiksel özelliğe sahiptir bu yasalar. Bu kısaca şu anlama geliyor. Newton'un hareket yasaları her cisim için aynıdır. Göreli hızları ne olursa olsun, sabit esire göre hızları ne olursa olsun bu yasalar her cisim geçerlidir. Öyleyse bir cismin mutlak hareketini saptamak için mekanik bir yol bulunamaz. Eğer Newton yasaları uygulandıkları sistemlerin göreli hareketleri ne olursa olsun hep aynı ise hiçbir sistemin söz gelimi bizim galaksimizin gerçekten durağan olup olmadığını bilemeyiz. Ama eğer ışık durağan esirde yayılan titreşimden kaynaklanıyorsa o zaman bu esir her türlü hareketin ölçülmesine olanak veren sabit bir zemin gibi düşünülebilir. Deney. Diyelim ki hareket eden bir kaynaktan ışık dalgası yayılıyor ve kaynağın hareket doğrultusu üzerinde bir saptayıcı var. Eğer ışık dalgası durağan esir tarafından aktarılıyorsa kaynağın ya da saptayıcının hızı ne olursa olsun ışığın hızı değişmeyecektir. Esire göre sabit olacaktır. Ama bu ışık hızının kaynağın ya da saptayıcının hızına göre sabit olduğu anlamına gelmez. Şimdi de ışığın, ışık kaynağının hareket doğrultusuna dik duran bir saptayıcıya düştüğünü düşünelim. Işık kaynağı ile saptayıcı arasındaki uzaklık her iki örnekte de aynı olsun. Artık bu iki örneği aşağıdaki diyagramda gösterebiliriz. Eğer hem ışık kaynakları hem de saptayıcılar çevrelerine sıkıca bağlanmışlarsa, her iki ışık dalgası da esir içinde ve ona göre aynı sabit hızlı hareket ediyorsa, birinci ışık dalgasının birinci saptayıcıya varış süresi, ikinci dalganın ikinci saptayıcıya varış süresinden uzun olacaktır. Işık dalgası esirde sabit hızlı hareket ederken, birinci saptayıcı ileri doğru hareket etmek durumundadır. Birinci uzaklık yani ışık kaynağı ile birinci saptayıcı aynı doğrultuda tutan çubuk, ikinci uzaklıktan yani ikinci saptayıcıyı ışık kaynağını dik tutan çubuktan uzundur. Michelson ile Morley'in tasarladığı düzenek diyagramda gösterilenden tabii ki çok daha ayrıntılıydı. Çok ayrıntılıydı çünkü onu iki doğrultuda ışık hızının farkını saptayabilecek hassasiyetteki araçlarla donatmak zorundaydılar. Bunun için geliştirdikleri yöntemle ayrıca kaynaktan gönderilen ışığı tekrar kaynağa yansıtıp kırılmaya müdahale eden etmenleri de saptayabileceklerdi. Kuramsal olarak örnekte verilen iki doğrultuda hareket eden ışığın hızları farklı olmalıydı. Ama bu kadar minik bir fark nasıl ölçülebilirdi? Burada Michelson ve Morley'in düşündüğü numara ışık salınımlarından ya da saçaklarından faydalanmaktı. Bu olgu ışığın her yönüyle dalga hareketine benzemesinden kaynaklanır. Dalga biçimini hayalimizde canlandırırsak, iki dalga üst üste çakıştığında parazit salınımlarını saptamayı düşünebiliriz. Şekil 24. Eğer A ve B birinci durumda çakışırlarsa, yükseltiler ve alçaltılar bir genişleme etkisi yaratacaktır. Ama ikinci durumda yükseltiler ve alçaltılar birbirini götürür. Yani ışık kararır. Diyelim ki A ve B aynı kaynaktan yayılıyor ama farklı yollarda birleşmek için başladıkları yere erişiyorlar. A ve B yolları eğer tam bir dalga boyu kadar birbirinden uzaksa birinci durumu yok eğer yarım dalga boyu kadar birbirinden uzaksa ikinci durumu elde ederiz. Ama diyelim ki birinci durumda hareketi başlattık. Şimdi A yolunu B yolundan çok az geride bıraktığımızı düşünelim. Bu durumda B'nin yükseltileri A'nın yükseltilerinden önce varacaktır. Artık çakışan yükseltilerin en yüksek noktası hafifçe sola kaydırılabilir. Bu kaydırma ile bir gözlemci A yolunun uzunluğunun değişip değişmediğini söyleyebilecektir. Beyaz ışık farklı dalga boylarından oluşan ışıkların bir karışımıdır. Dalga boylarındaki farklılık renkleri oluşturur. İnsan gözü tabii ki bunları algılayamaz. Dalgaların birbirine karışması nedeniyle parazit etkileri beyaz ışık üzerinde çalışarak bulunmaya çalışıldığında dalgaların tam bir karışımının parlak zirvelerini renkli saçaklar çevreler. Michelson-Morley deneyinin yöneldiği nokta işte bu saçaklardaki kaymayı tespit edebilmekti. Michelson ilk kez 1881 yılında esir içinde dolaşan yer kürenin hareketini saptamaya girişmişti. Ne var ki bu hareket yönüne dik düşen bir ışık demeti doğrultusundaki esir boyunca dolaşan yer kürenin hareketini önemsememişti. Morley ile 1887'de yaptıkları deneyde bu etki hesaba katılmıştı. Düzeneğin esir içinde dolaşan dünya ile birlikte hareket ettiği düşünülüyor. Basit bir matematiksel çözümleme, iki dik doğrultuda gözlemlenmiş ışık yollarının uzunlukları arasındaki farkların dv kare bölü c kare olması gerektiğini gösterecektir. Formülde büyük D düzeneğin kolunun uzunluğunu, küçük V esirde hareket eden dünyanın hızını, küçük c'de ışık hızını simgeliyor. Michelson ile Morley'in işaret ettikleri gibi yer kürenin sadece yörüngesel hareketi göz önüne alındı. Eğer bu hareket hakkında çok az şey bildiğimiz güneş sisteminin hareketiyle birleştirilirse sonucun gözden geçirilmesi gerekecektir. Gözlemler sırasında çok küçük de olsa bir fark bulunmuş olması mümkündür ancak. 3 aylık aralarla deney tekrarlanacak, böylece her türlü kuşku bertaraf edilecektir. Eğer düzenek 90 derece döndürülürse fark yine dv kare bölü c kare çıkacaktır. Ama uzun yolu belirleyen kol bu kez kısa yolu belirlediğinden toplam fark şimdi dv kare bölü c kare çarpı 2 olacaktır. Michelson ile Morley'in kullandığı ölçülerdeki bir düzenekte bunun etkisi ışık demetlerinin çakışmasıyla üretilen parazit saçaklarının bunların asıl durumda gözlemlendiği göreli konumlarından salınım uzaklığının 0.04'ü kadar kayması olmalıdır. Deneyde kullanılan fizik ilkeleri çok basit olduğu gibi gözlemlerde zorluk çıkarmıyordu. Deneyciler düzenekleri geliştirirken hata kaynaklarını olabildiğince elemek için tüm hünerlerini ortaya döktüler. Karşılarında iki büyük sorun duruyordu. Doğrultularından sapan titreşimler düzeneğin optik kısmını kızdırabilir ve salınımların açıkça görülmesini engelleyebilirdi. Işık demetlerinin yollarının kısa olması etkinin küçük olacağı ve kesin tespitin zor olacağı anlamına geliyordu. Her iki zorluk da son düzenlemede atlatıldı. Michelson ve Morley düzeneği ikinci konuma getirerek yerleşmesini beklemek yerine cıva küveti içindeki düzeneğin tümünü birden yavaşça çevirirlerse çok daha net optik etkiler elde edeceklerini anladılar. Zemin yavaşça çevrilirken salınımları inceleyebilmişlerdi. Biri öğle saatlerinde, diğeri akşam altı sularında olmak üzere her gün iki dizi gözlem yapıyorlardı. Bu şekilde hava koşullarında meydana gelen değişikliklerin etkilerini azaltacaklarını umuyorlardı. Öğle saatlerinde yapılan gözlemler sırasında zemin saat ibresinin tersine, akşamları ise saat ibresi yönünde çevriliyordu. Deneyin temel yapısını gösteren diyagrama başvurursak, düzeneğin iki kolu üzerindeki ışık dalgalarının yolunun uzunluğunda bir fark saptanamamasının, esiri sabit bir arka plan, bu arka plan karşısında dünyanın gerçek hareketi ölçülüyordu gibi gören düşünceye büyük bir darbe vurduğunu görebiliriz. Ama deneyin sonucu nasıl açıklanmalıydı? Belki telafi edecek bir takım değişiklikler yapmak olasıydı. Düzeneğin rigid olduğu düşünülüyordu. Peki o zaman birinci saptayıcı yönündeki düzeneğin kolu esir tarafından sıkıştırılıp küçültülemez miydi? Bu Michelson ile Morley'in salınımlarındaki herhangi bir saptamadaki başarısızlığını açığa kavuşturabilirdi. Bu Lorentz'in çözümüydü ve öneride bulunan iki kişiden ötürü Fitzgerald-Lorentz çözümü adıyla anıldı. Çok daha köklü bir açıklama deney tasarlanırken göz önünde bulundurulan evren kurgusunun özellikle esir düşüncesini destekleyen kurgunun terk edilmesiydi. Eğer esir yoksa sonuç elde etmeyi beklemek de gereksizdi. Ama sonucu görünüş itibariyle kabul edebiliriz. Işığın hızı aynı olsaydı sadece hayali esirle değil neyle kıyaslanırsa kıyaslansın olumlu sonuç alamazdık. Michelson-Morley deneyinden sonra H. Lorentz, Michelson ve Morley ile yakın temastaydı. Ayrıca deneyle ilgili olduğu düşünülen ilk kuram onun kuramıydı. Lorentz yukarıdaki alternatiflerin ilkinde düzeneğin hareket yönünde büzülmesi gerektiği görüşünü benimsedi. Büzülme düzeneğin yapıldığı maddenin moleküllerini bir arada tutan güce ilişkin basit bir varsayıma dayanarak açıklanabilirdi. Lorentz molekül içi kuvvetlerin tıpkı manyetik ve elektriksel kuvvetlerde olduğu gibi esir tarafından iletildiğini düşünmemizi istiyor. Esirle göreli hareket eden bir şey tıpkı elektriksel cisimler gibi, elektronlar gibi bir kuvvete maruz kalır. Kuvvet, kuvvet eşittir E çarpı parantez içinde büyük E artı küçük V bölü küçük C büyük B. Parantezi kapat. Yasasıyla verilir. Formülde küçük E elektrik yükü, büyük E elektrik alanını, büyük B manyetik alanı, küçük V esirle göreli hareket eden cismin hızını, küçük C ise ışık hızını temsil ediyor. Bir cisim esirle göreli olarak ne denli hızlı hareket ederse maruz kaldığı kuvvet o denli büyük olacaktır. Öyle ki bu kuvvet onun hareket yönünde büzülmesine neden olacaktır. Dolayısıyla Lorentz'e göre Michelson ile Morley'in deneyi anlamsız sonuç vermiştir. Çünkü esir içinde hareket eden dünyanın hareket doğrultusunda bulunan düzeneğin kolu tam da bu yönde gelen ışık dalgasının tükettiği zamanı telafi edecek kadar büzülmüştür. Lorentz'in bizzat gösterdiği gibi bu varsayım ilk bakışta şaşırtıcı gelebilir. Evet, kuşkusuz zorlama gibi görünüyor. Ama şu anda tıpkı elektrik ve manyetik güçler söz konusu olduğunda kesin olarak ileri sürebileceğimiz gibi esirin de moleküler güçleri taşıdığını düşünmeye başlar başlamaz bunu da kabul etmek zorunda kalacağız. Moleküler güçler bu şekilde iletiliyorlarsa yapılacak çeviri atomlar ve moleküller arasındaki yüklü parçacıklar arasındaki çekme veya itmeye benzer eylemi büyük olasılıkla etkileyecektir. Şimdi katı bir cismin formu ve boyutları sonuçta moleküler hareketlerin şiddetiyle belirlendiğinden boyutların bu etkinin dışında kalması pek mümkün görünmüyor. Einstein'ın temel fizik yasalarını yeniden formüle etmesiyle başka bir açıklama olanağı doğdu. Einstein'ın çalışmasının Michelson-Morley deneyinden bağımsız olduğu hatırlanmalıdır. Einstein, fiziksel dünyanın nihai birliğine ve onun temel süreçlerinin basitliğine yürekten inanıyordu. İsterseniz doğa yasalarının tümünün her türlü cisim sistemi için aynı olduğunu düşünün. Eski fizikte bir istisna olan elektromanyetik yasaları da buna dahil olsun. Eski fizik Newton yasaları üzerine kurulmuştu. Ama elektromanyetik yasalarından itibaren fiziğin toptan yenileştirildiğini, bu yasaların göreli hareket türünde bütün cisim sistemleri için geçerli olduğunu Maxwell'in formüle ettiği gibi düşünün. Bundan böyle eski fizik yasalarına dayanılarak yapılan mekanik testler gerçek hareketi saptayamayacaktır. Yeni fiziğin elektromanyetik testlerin olamayacağını ima etmesi de bundandır. Kısacası Michelson-Morley deneyi hiçbir iş görmedi. Programı tamamlamak için Newton yasalarının değiştirilmesi gerekiyordu. Ancak bu şekilde yasalar elektromanyetin yasalarından etkilenmeksizin tüm cisim sistemleri için geçerli olabilirdi. Eğer Newton yasaları Maxwell'in elektromanyetik yasaları için ısmarlanan yeni matematik durum altında değişmez kılınabilseydi, mükemmel bir birlik ortaya çıkabilirdi. Bu yeni uyum özel relativite kuramıyla başarılabilirdi. 2. Kuramın içeriğini genişletmek. A. Bilinen bir etkinin gizli mekanizmasını bulma. Bilimler iki boyutlu bir yapı olarak düşünülebilir. Söz gelimi yatay düzlemde gözlemlenmiş nedenler ve bunların gözlemlenebilir sonuçları arasında iyi kurulmuş eş ilişkiler yer alır. Ancak kuramcılar ve deneyiciler gözlemlenebilir eş ilişkileri ortaya çıkaran mekanizmaları bulmak için ikinci bir boyutta yer alan çalışmaları izlerler. Bu bölümde anlatılacak iki durum açıklama arayışını izlemenin iki yolunu göstermektedir. F. Jacob ve E. Wolman'ın deneyi gizli kalıtım mekanizmalarının dahice bir yalıtımı ve manipülasyonu ile ilgiliydi. Bu mekanizmalar daha sonra elektron mikroskobu ile yapılan dolaysız gözlemlerle az ya da çok açığa çıkarıldı. J.J. Gibson, insanın bilinen algı güçlerini anlamak için tam anlamıyla yeni bir kuramsal yönelimin, dolaylı ya da dolaysız birçok sonuçları olan bir yönelimin gerekli olduğunu gösterdi. Her durumda deney, zaman içinde doğrudan gözlemlenebilir görüngelerin ötesindeki bir alanın içeriğini zenginleştirdi. 12. F. Jacob ve E. Wolman, genetik maddenin doğrudan aktarımı. Fransız Jacob 1920'de Nancy'de doğdu. Babası bir şirket müdürüydü. Nice Carnot'ta ve sonra Paris Üniversitesi'nde eğitim gördü. 1950'den itibaren Paris'teki Pasteur Enstitüsü'nde Jacques Monod'un da içinde bulunduğu en gözde moleküler biyologlarının yer aldığı bir grupta çalıştı. 1956'da laboratuvar müdürü oldu. 1960'dan beri enstitüdeki bütün hücre kalıtım programının yürütülmesinden sorumludur. Büyük bir yaratıcılıkla ve kısıtlı araçlarla gerçekleştirdiği deneysel araştırmalarından ötürü ün kazanmasına karşın yazılarını laboratuvar çalışmasının raporlarıyla sınırlamadı. Birçok seçkin Fransız entelektüelinin yaptığı gibi o da genel bilim felsefesi üzerine yorumlar yaptı. The Logic of Living Systems, Yaşayan Sistemler Mantığı adlı çalışması genel biyoloji kuramı üzerine bir tartışmadır. 1965'te Collège de France'de profesör oldu. Aynı yıl Jacques Monod ile birlikte Nobel ödülü aldı. 1947'de Lisanne Bullock ile evlendi. Fransa'da Kim Kimdir'e düşünülen ilginç bir kayıtta Profesör Jacob, resmi işi olan mikrobiyolojiden çok, hobisi olan resim yapmaya karşı daha çok ilgi duyduğunu kabul ediyor. Elie Le Wolman 1917'de doğdu. Paris'te eğitim gördü ve halen Pasteur Enstitüsü'ndeki gruplardan birindedir. 1966'da müdür yardımcısı oldu. Kalıtım biyolojisi. Yavrunun ana babanın özelliklerini almasını sağlayan mekanizmaya ilişkin çağdaş kuram Gregor Mendel'in keşifleriyle başlar. Mendel en çok kalıtım yasalarını formüle etmesiyle bilinir. Ama o baskın ve çekinik karakterlerin varlığı düşüncesini de ortaya atmıştır. Bu düşünceyle bir yetişkinin kendi başına gelişemeyen döl karakterlerini aktarmaya yönelik gizli bir eğilim taşıyabileceğini ortaya koymuştur. Bu olgunun ve kalıtım sürecinin diğer özelliklerinin en basit açıklaması, kalıtımsal etmenlerin ya da canlı varlıklarda bulunan kalıtımdan sorumlu fiziksel şeylerin varlığıdır. Bu fiziksel şeyler genler şeklinde anılmıştır. Peki genler bir organizmanın fiziksel bedeninin neresinde bulunuyorlardı? Hücre bölünmesinin mikroskobik çalışmaları, üreme esnasında çiftleri ayıran hücrelerin çekirdeğinde çubuk gibi cisimlerin bulunduğunu göstermişti. Her çiftin bir üyesi hücrenin zıt uçlarına göç ediyordu. Bu yolla bir çift çekirdek biçimlendirilmişti. Bu şekilde bölünen hücrelerden her biri kardeş hücrede olacak şekildedir. Çubuk gibi cisimler boya ile işaretlenerek görünür hale getirilebildi. Böylece renklendirilmiş cisimler anlamına gelen kromozom adını aldılar. Çeşitli nedenlerden ötürü kalıtımı denetleyen genetik birimler, başka bir deyişle genler, muhtemelen kromozomlarla birleşmişler gibi, hatta belki de kromozomların kurucu parçaları olarak görünmeye başladılar. Bu kuram ve buna bağlı kavrayışlar ortaya 3 soru atıyordu. Kromozom maddesinin kimyasal kuruluşu neydi? Genetik birimler veya genler neydi? Başka bir deyişle bir kromozomun yapısı ile soya çeken karakterlerin fiziksel temelinin bir taşıyıcısı olarak onun genetik potansiyeli arasındaki ilişki nasıldı? Genetik birimler nasıl örgütlenmişlerdi? Söz gelimi bunlar kromozom diye tanınan maddenin lifine boylu boyunca mı dizilmişlerdi? İlk soru kimya ile ilgili bir yanıt gerektiriyordu. İkincisi biyolojik bir çözüm. Sonuncusu da kromozom maddesinin kimyasal öğelerinin biyolojik birimlerle ya da genlerle nasıl bir ilişki içinde olduklarının anlaşılmasını gerektiriyordu. Tamamıyla kimya ile ilgili olan ilk sorunun çözümü J. Watson ve F. Crick'ten geldi. Watson ve Crick, M.H.F. Wilkins'ın çektiği kromozom maddelerinin kırının fotoğrafı üzerine ikna edici bir yorum getirmişlerdi. Watson ve Crick gösterdi ki kromozom maddelerinin fotoğrafından gözlenen model için en iyi açıklama birbirine dolanmış bir çift lif, yani bir ikili sarmaldı. Her lif sadece 4 kimyasal öğeden meydana gelen bir diziden oluşuyordu. Eğer genler aynı zamanda kromozomların fiziksel öğelerini oluşturuyorlarsa, ister istemez biyolojik birimlerin temel kimyasal birimlerden oluşan diziler olmaları gerektiği sonucuna varılıyordu. Son iki çalışmada Crick, Brenner ve başkaları 3 kimyasal birimin bir biyolojik birimi ya da geni oluşturduğu sonucuna vardılar. Bu sonuç, kaba bir yakıştırmadan öteye geçmedi. Göründüğü kadarıyla kimyasal ve biyolojik birimler arasındaki ilişki aslında çok daha çetrefildi.